Ayrım 6.
Evet, siz hep yazılanları okuyorsunuz. Bir de anlatılanları okuyun, dinleyin. Ola ki siz yazarsınız benim öykümü, belki romanımı. Ben denedim, başaramadım. Yazmasanız bile başkasını anlatırsınız, o yazar. Mutlaka yazılmalı benim hayatım. Roman çünkü roman, doktorum da böyle diyor. Ben bu sekreter kızın diye öfkelendim birden içimden, bastım kalayı. Her doktordan kaçanı alıyor odama. Tam bulduk şimdi, hayatı roman biri daha. Ancak kadının düzgün konuşması, kendine güveni de etkilemişti beni. Bırakın anlatmayı, yazmayı iş edinenlerin bile çoğu böyle çat kapı gelmezdi bir ön konuşma yapmadan. Önce kısaca özetleyeyim isterseniz. İlginizi çekerse başka bir gün tüm ayrıntısını anlatırım. Durdu, yüzüme baktı. Hiçbirinin ne özetini ne ayrıntısını, hiçbirini dinlemek istemiyorum diyeceğimden nedenli korktuğunu sezdim bakışlarında. Yüzündeki korkulu anlatımdan etkilendim sanırım. İlk kez ağzımı açtım. Adını soracaktım, vazgeçtim. İsterseniz özetleyin dedim. Hemen cigarasını söndürdü. Bardağın dibindeki çayı içti. Saçlarını düzeltti, dudaklarını ıslattı ve birden kadındaki bütün devinim bitti. Vazgeçtiğini düşündüğüm an uzandı, masamdaki küçük tabaktaki toplu iğnelerden birini aldı, oynamaya başladı. En kötü yeri başıdır. Belki böyle başladığı için gerisi de kötü geldi. Hani ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya derler ya, öyle. Hala öyle gidiyor yaşamım. Önümdeki dosyayı kapattım, arkama yaslandım. Bugün başka iş yapamayacağım belli olmuştu. Beni izledi gözleriyle, gülümsedi. Dosyayı kapatmama sevindiğini anladım. Ben de ona gülümsedim. Annem babamın üçüncü karısı. Babam da annemin ikinci kocasıdır. Yani annem iki, babam üç kez evlenmiş. Babam annemle evlendiğinde oldukça yaşlıymış. Öteki eşlerinden olan çocukları bile annemden büyükmüş. En büyük abim 4, halam 2 yaş büyükmüş annemden. Ben onları da babamı da tanımadım. Babalarına annemle evlendiği için çok kızmışlar. Hele bir de ben doğunca ipleri iyice kopmuş. Annem bana gebeyken abim gelmiş annemi dövmüş. Bu yaşta babamın çocuğu olmaz, söyle kimden peydahladın diye yerden yere vurmuş anacığımı da bana bir şeycikler olmamış. Babam da o yaşlı halinde sopasını eksik etmezmiş annemin sırtından. Ben doğduktan sonra babam yatağa düşmüş, mecalsizmiş. Hastalıktan, aldığı ilaçlardan azarmış ara sıra yatakta. Bir şey yapamayınca da anneme, 40 kocadan arta kalın orospu, esirgiyorsun benden diye gelenin gidenin yanında bile bağırırmış. Babam yoksul sayılmazmış ama nikahlı olmadığı için öldüğünde evden atmışlar annemi, abimle halam. Allah'tan beni nüfusuna geçirmiş, piç demedi kimse hiç değilse. Baktım ağlıyordu. Çantasını kucağına çekti, açtı, bir mendil çıkardı içinden. Kar gibi ak, kıyıları oyalı bir mendildi bu. Şaşırdım. Kağıt mendil kullanmaya öylesine alışıktık ki hepimiz, bu adını bilmediğim kadının mendiline baka kaldım. Gözlerinin boyaları akıyordu. Sildi o dantelli güzelim mendili. Burnunu çekti, sonra gözüme bakarak, ''Ben kaç yaşındayım sizce?'' diye sordu. Gençti, genç olmasına da kaç yaşındaydı kestirmek zordu. Başımı iki yana salladım, bilmem dercesine baktım. 21 dedi. 30'a yakın görünüyordu. Simsiyah boyanmış saçları, tepesindeki kırmızı kelebek gibi bir toka ve özensiz giyimiyle orta yaşlı bile denebilirdi. 21'deyim ama 40 yaş yaşamış gibiyim dedi. 2-3 kadının yaşamına bölünebilir çektiklerim diye ekledi. Öykünün gerisini dinlemek istiyordum. Deyip anlatması için elimle bir işaret yaptım. Annem 2 yaşında bir çocukla sokağa atılınca gizli gizli biriktirdiği 3 kuruşla bir oda, bir sofa, bir gece kondu bulmuş. Sık sık da ev değiştirmiş. Cahil kadın, kimselere bu çocuk babasının nüfusuna kayıtlı diye söylememiş. Benim miras hakkımı aramamış. Kendisi nikahsız ya, alamayız sanıyormuş. Sonradan ben de arayıp sormadım hakkımı. Annem dantel örmeye, düğünlerde yemek yapıp bulaşık yıkamaya başlamış. Geçinip gidiyormuşuz. Çok güzel el işi yapardı, ölene dek de yaptı. Bu mendil de onun eserlerinden. 4 yıl önce kanserden öldü. 2 ayın içinde eridi gitti anacığım. Toprağa bile 2 dirhem et bırakmadı o hastalık. Minicik bedenini attık 7 kat yerin dibine. Annemin ilk kocasını ilk o zaman gördüm mezarlıkta. Hiç haberim olmadı, görüşürlermiş ara ara. Beni baban say dedi. Bunca yıl sonra gördüğüm ak saçlı, göz yaşlı bir adam. Her sıkıntını, her işini ben bilmeliyim. Annene söz verdim. Seni yalnız bırakmayacağım dedi. 17'ime gireli az bir şey olmuştu ve dünyada bir başıma kala kalmıştım. Gecekondu mahallesinde eski bir evin sonradan bölünmüş girişindeki sokağa bakan yanında biz oturuyorduk. Ev o denli yıkık döküktü ki komşularımızın çoğu eli yüzü daha düzgünce kondulara taşınmıştı. İkinci kattaki gezgin satıcı Kamil abiden başka kimse kalmamıştı. O da bir başına yaşar, geceleri gelirdi eve. Ondan da çok korkardım. Kirayı nasıl verecek, ne yiyip ne içecektim. Okul mokul yoktu zaten. İlkokula 2 yıl gitmiş, çat pat okumayı öğrenmiştim. Gerek görmemişti okumama annem. Annem diye bitirirken sözünü hıçkırmıştı ta yüreğinden. Dinginleşmesini bekledim. Kapı kapanır kapanmaz sarhoş adam Nalan'ı odadaki tek sedire, anasıyla ikisi burada yatarmış eskiden, iteleyivermişti. Nalan bağırmış, babalığından yardım istemişti. Minibüs sürücüsü altında debelenen, bağıran Nalan'ı önce bir güzel dövmüş, bağıramaz duruma getirmişti. Sonra üstündeki penye bluzu yırtarak soymuş, kıçındaki kot pantolonu çıkarmakta zorlanınca birkaç tokat daha patlatmıştı kıza. Nalan adam ohlayarak yana devrildiğinde babalığın zevkten çarpılmış yüzünü görmüştü aralık duran kapıda. Sırtının yapıştığını sandığı sedirden doğrulmuş ama birden kalkamamıştı ayağa. Çırılçıplaktı. Adamın tokatlarıyla dişleri dudaklarını dilini kesmişti. Hem de kaç bir yerinden. Ağzından akanın bacakları arasındaki kanla birleşmesine bir karış bir şey kalmıştı neredeyse. Çıplak bedeni de sedirin açık renk keten örtüsü de kan içindeydi. Bacaklarının arasındaki sızının da kanın da yediği dayaktan olduğunu düşünmüştü o an. Minibüs sürücüsü ayağa kalkmış, Nalan'la babalığına önünü göstere göstere pantolonunu yukarı çekip fermuarını kapatmıştı. Sonra babalık sedirin örtüsünü çekip kızın üstüne atmış, evin anahtarı nerede diye sormuştu. Kızın memelerine o çarpık gülüşüyle bakarak. Eliyle sedirin altını işaret etmişti Nalan. Babalık eğilmiş, sedirin altında duran çantasından ucunda kırmızı bir yürek sallanan anahtarlığını almıştı. Ve adam minibüs sürücüsüne haydi gidelim işareti yapmış, kapıyı kızın üstünden kilitleyip çekip gitmişlerdi. Nalan o durumda tutsak edildiğinin ayrımına varamamıştı henüz. Tutuna tutuna kalkmıştı sonra. Hem tuvalet hem banyo işlevi gören daracık sofanın sonunda hamam böceklerinin kaynaştığı el kadar yerdeki bakır helkeden tas tas dökündüğü buz gibi sularla yıkamıştı her yanını. Ağzındakini tükürmüş, bacaklarının arasındaki kanın ince ince suyla karışıp sızdığını görünce çok korkmuştu. Duvara asılı anacığının kıyıladığı, tığladığı havluyla kurulanmaya çalışmıştı. Ama alt tarafındaki kan durmuyordu. Çıplak bedeni ürperek odaya dönmüş, sedirin altındaki çamaşır sepetinden temiz bir don fanila bulup giymişti. Fanilasının eteğini indirirken görmüştü memelerindeki morlukları, kızıllıkları. Uçları kopacakmış gibi sızlıyordu bu iki küçük pembe tepeciğin. Geceliğini giymiş, donundaki ıslaklığı duyumsayınca yine annesinin Amerikan bezini kaynatarak kar gibi yaptığı, oyaladığı aybaşı bezlerinden birini bulup koymuştu bacak arasına. Dudaklarının burnunun sızısıyla aynaya bakmayı akıl etmişti. Çerçevesinin yer yer boyaları dökülmüş, kapının arkasındaki çiviye asılı aynada yüzünü görünce kendini tanıyamamıştı. Nalan tam 24 saat oturmuştu sedirin üstünde yorganına sarılarak. Üşümüş ama sobaya atacağı tahta parçaları dışarıda olduğu için soğuğa katlanmak zorunda kalmıştı. Kapı kilitli, iki ufacık pencere demirliydi. Ertesi günü aklına gelmişti pencereyi açıp komşulardan, sokaktan geçenlerden yardım istemek. Tam camı açıp şişe hala inmemiş dudaklarıyla bağıracakken babalık görünmüştü camın önünde. Elinde bir naylon torba vardı. Kız geri çekilmiş yorganına sarınıp adamın eve girmesini beklemişti. Babalık oflaya puflaya eve girmiş, mutfak gibi kullandıkları sofadaki masanın üstünde elindeki torbayı bırakmıştı. Torbadan 2-3 elma, portakal sağ sola yuvarlanmıştı. Sonra odanın kapısında durmuş, "A güzel kızım, ne vardı edepsizlik etmeseydin de elin yüzün dağılmasaydı böyle ha?" diye arsız bir sevecenlikle bakmıştı kıza. Hiç ses etmemişti Nalan. Günün birinde olacaktı zaten, ha şükrü ha başkası. İlki zor gelir kızlara. "Kadın oldun, tadını da aldın mıydı, gerisi gelir." diye yayvan yayvan gülerek gelip oturmuştu Nalan'ın yanına. "Ah benim eşek kafam, evde pek soğukmuş. Dur sobayı yakayım da biraz bir şeyler yiyelim seninle." diye kalkmıştı sonra. Kız gözlerinden ip gibi akan yaşlarla adamın içeri dışarı girip çıkışını izlemişti. Soba yanmıştı ama ev hala soğuktu. Sonra adam sofadaki masaya yiyecek bir şeyler hazırlamış, dışarısı daha aydınlık olmasına karşın perdeleri kapatmıştı. Kalk hadi iki lokma yiyelim diye sedirin önüne dikilmişti. Nalan kıpırdamayınca uzanmış kızın sarındığı yorganı üstünden sıyırmaya çalışmıştı. Nalan kalkmamak için direnmişti. Çişi geldiğini de o zaman anlamış, adamın elini iterek kendisi kalkmıştı sedirden. Geceliğinin arkasıyla sedirdeki kurumuş kan lekelerini gören adam hala mı kanıyor diye sormuştu kıza. Tuvalete giren Nalan bacaklarının arasındaki kanlı bezi kapının arkasındaki kirli çamaşır koydukları torbaya atmıştı. Donu da kirliydi ama adamın yanında temizini giyemeyeceği için aldırmamıştı. Dışarı çıktığında adam sofadaki masanın altında duran tahta taburelerden birini çekip oturmuştu. Gel gel sen de otur diyordu. Yemeyeceğim, rahat bırak beni diye bağırmıştı Nalan. O sıra rakının önce kokusunu duymuş sonra da şişesini görmüştü. Adam masadaki iki çay bardağına da rakı koymuştu. Bak kızım, dün canın yandı. Senin için en iyi ilaç bu. Her türlü yarayı iyi eder, her acıyı unutturur. Gel inat etme, iç iki fırt, gel otur. Kız oturmamakta direnince ayağa kalkmış, zorla oturtmuştu onu ikinci tabureye. Eliyle önüne sürmüştü çay bardağındaki rakıyı. Peynir, zeytin, ekmek, soyulmuş elma, portakal vardı masada. İstersen ilkini bir dikişte iç, iç ki ilaç etkisini göstersin diye bardağa da dayamıştı kızın şiş yaralı dudaklarına. Nalan ağzını açmayınca da öteki eliyle çenesini sıkmıştı mengene gibi. Bir dikişte yutmuştu Nalan bardaktaki içkiyi. Bağrı başı yanmıştı ta bağırsaklarına dek inen bir sızıyla. Ağlayarak bir lokma ekmekle peyniri yutmaya çalıştı arkasından. Adamın gözyaşlarını silen eli az sonra boynuna göğüslerine inmişti. Okşuyordu kızı usuldan usuldan. Nalan fırladığı gibi yerinden yine odaya dönmüş, sedirdeki yorgana sarınıp büzülmüştü. Adam bir elinde içki bardağı gelip oturmuştu kızın yanına, sedirin ucuna. Dedim sana ilki zordur ama sonrası keyiflidir. Deneyelim istersen. Bakma yaşıma, hala iş var bende. Anam bilemedi kıymetimi, kızına göstereyim bari marifetimi. Nalan korku dolu gözlerini dikmişti adama. Adam ayağa kalkmış, bir eliyle kendi önünü okşayarak, ötekiyle içki bardağını uzatarak yaklaşıyordu kıza. Kafasını da örtmüştü yorganlı Nalan. Yine de görüyordu yorganın kıvrımları arasından adamı. Gel efendice razı ol da başına aynı şeyler gelmesin şıllık. Allah yaratmış demem bak. Sonra elindeki bardağı yere bırakıp sedirin üstüne çıkmış, kızın sarındığı yorganı açmıştı hırsla. İki elini de dizleriyle bastırarak neredeyse üstüne oturmuştu. Geceliğini fanilasını omuzlarından aşağı sıyırıp memelerini çıkarmıştı açığa. Orospu çocuğu Şükrü hal bırakmamış bunlarda. Korkma gülüm, korkma kızım, ben iyileştiririm onları diye okşamaya başlamıştı memelerini. Gücü yetmemişti bu adamı durdurmaya. Enlemesine yatırmıştı babalık onu sedire. Annesiyle birlikte çekilmiş, toplu iğneyle duvara tutturulmuş fotoğrafını tersten görüyordu Nalan yattığı yerden. O günden beri ne zaman üşütse, soğuk alıp da azıcık ateşi çıksa, düşünde babalığın hep o iğrenç, çarpık yüzünü bir de o fotoğrafı görüyordu. Bu yüzle fotoğrafın anılarından silinmeyişini doktoru da anlayamıyordu. Eğer ateşim çıkmayacaksa kansere de AIDS'e de razıyım demişti doktoruna. Tek o adamla o fotoğraf silinsin aklımdan. Grip mirip olmayayım da ateşim çıkmasın. Bir kez bile gitmemişti annesinin gömütüne. Giderse eğer tırnaklarıyla çıkartacaktı onu toprağın altından. Akşam iş yerimden çıktığımda omuzlarımdan birileri bastırıyor sanmıştım. Adını bile bilmediğim bir kadın yaşamını sözüm ona özetleyip ağlayarak ayağa kalkmıştı. Gidecekti anlaşılan. Birden telaşa kapıldım. Bir daha ne zaman geleceksiniz? Ben sizi nerede bulabilirim? Telefonunuz filan diye kekeledim. Bir pastanede buluşmaya karar verdik. 3 gün sonra bir akşamüstü başını sonunu öğrendiğim öykünün kalan bölümünü dinleyecektim. Sözleştiğimiz gün biraz erkence de gittim, beklemeye koyuldum. Gelmedi. Ne o gün ne sonraki günlerde. Tamam dedim kendi kendime. Uçuk bir kadın kafa buldu benimle. İlk geldiği gün adresinizi ondan aldım dediği dostumu aradım. Böyle bir kadına adresimi falan vermemişti. Üstünde durmadım. Yayımladığımız kitapların iç kapağına bakan herkes beni bulabilirdi. Bu hayatı roman kadını neredeyse unutmuştum ki elinde kocaman bir demet çiçek, yanında yakışıklı genç bir erkek de çıka geldi. 40 yıllık dostmuşuz gibi boynuma sarılırken beni bağışlayacaksınız biliyorum dedi. Kocasıymış, paldır küldür evlenmişler. Genç adamın ailesi bir kızımız oldu diye öylesine mutluymuş ki ancak kendi kendilerine kalabilmişler. Şimdi eşi dostu arıyorlarmış. Demek ben de bu dostlar arasındaydım. Yahu senin adın neydi diye biliyormuş da şakacıktan unutmuşum gibi bir tavırla çıkıştım. Nalan, Nalan'mış adı. Öyküsüne cuk oturuyordu. 15-20 dakika kaldılar yanımda, el ele gülüşerek gittiler. Dilerim bundan böyle handan olursun Nalan dedim arkalarından. Binlerce soru üşüştü kafama. Nalan o yürek daraltan, insana yük olan öyküsünün tümünü Mehmet'e, yani kocam dediği bu genç adama anlatmış mıydı? Annesinin eski kocasının onu bir minibüs sürücüsüne sattığını, onun da kendisini aylarca bir evde kapatıp sonra başkalarına sunuşunu, Ankara'nın Denizi Gölbaşı'nın kıyısındaki bir hastanede bu denli yakınında olup da göremediği gölü düşleyerek günlerce yattığını, gözleri bana benzeyen doktorunu anlatmış mıydı? Bu kısacık yaşamına Liz Taylor'ınkinden çok erkek girdiğini anlatırken de ağlamış mıydı? Gerçekten bu kadın o Nalan mıydı? Gerçekten 21 yaşında mıydı? Böyle düzgün konuşmayı nasıl öğrenmişti? Bir gün sokakta peşine takılan bir adamla 3 gün 3 gece bir otele kapandığını, sonra mutlaka AIDS olmuşumdur diye yemeden içmeden kesildiğini, bir gülüp bir ağlayarak anlattığı roman hayatı Mehmet'i de etkilemiş miydi? Bir markette tanıştığı avukatla aynı akşam seviştiğini ve ilk kez o zaman kadın olduğunu duyumsadığını kocasına da coşkuyla mı seslendirmişti? Öyküsünün bu bölümünü anlatırken güzelleşmişti sanki Nalan sesiyle yüzüyle. Minibüs sürücüsü de avukattan önceki tüm erkekler de ona tecavüz etmişlerdi yalnızca. Avukatla ilişkileri 2 ay sürmüştü. Hem kendi bedenini hem de erkeğinkini öğrenmişti o günler içinde. Avukatın karısı öğrenmişti durumu ve eve gelip orospu diye mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Hiçbir telefonla yanıt vermemiş, aradığı hiçbir yerde bulamamıştı adamı bir daha. Orospu oymuş da kendisiymiş orospunun, puşt, erkeğin orospusu daha kötü diye yanakları al al ne celallenmişti bana anlatırken. Bunları Mehmet'ten saklamış mıydı? Bu Nalan ne içer, ne yer, neyle geçinirdi? Onca serüveni sıkıştırdığı 3-4 yılı gerçekten yaşamış mıydı? Niye beni seçmişti bunları anlatmak için? Yazacak mısınız romanımı diye sormuştu yaşamını özetlediği gün. İsterseniz siz biraz açık saçık yazın ki çok satsın, herkes okusun, herkes öğrensin hayatımı diye tuhaf bir ses tonuyla bitirmişti sözlerini. Nalan'ı da öyküsünü de unuttuğum günlerde bir yüzünde İskenderun'un fotoğrafı, ötekinde çok mutluyum sizi hiç unutmayacağım, romanımı unutmayın yazılı bir kart aldım. Karta dakikalarca baktım kaldım. Anlaşılan Nalan romanın 2. cildini yaşıyordu. Bağışla sevgili kadın. Sevgili kadın, bağışla, zamanını alacağım. Ocakta aşın yoktur inşallah. Sen bu satırlara dalınca dibi tutabilir. Bu mektubu sonuna dek okuyacağından öylesine umutluyum ki lütfen bu mektup yüzünden akşama zılgıt yiyeceğin bir halt etme. Ocağı söndür, ütüyü fişten çek, çamaşırı makinede unutma. Kulağın kapıda olsun. Eşek sıpaları çalar kapıyı da duymazsın. Hava soğuk, üşütür hasta olurlar. Yine senin dirliğin kaçar. Kaynanan, görümcen, seninkilerden biri de olabilir gelen. Zaten son günlerdeki dalgınlığının ayrımındalar. Göz ucuyla birbirlerini süzüp dudaklarını büzerek buna ne oluyor gibisinden sessiz sorularla denetliyorlar seni. Geçen de Ayşe, hani ortanca görümcen, kocanın kulağını büktü. Seninkine geldiler yine diye. Kapıyı çalan kocan da olabilir. Cebinde anahtar var. Bir kez kullanmadı herif. Nasılsa sen evdesindir diye. İlle de sen açacaksın kapıyı değil mi? Çocukların açmasına bile bozuluyor adam. Hırlısı varmış, hırsızı varmış. İter çocuğu dalarmış içeri. Sanki seni itemezmiş gibi şu hırlılarla hırsızlar. Aslında sana yazmaya hiç niyetim yoktu. Bunca sıkıntına sıkıntı ekleyebilir diye bu mektup. Ancak tersi de olabilir. Belki rahatlarsın. Benimki de umut işte ya neyse. Sonucuna birlikte katlanacağız. Söylediğim gibi sana yazmayı filan düşünmüyordum. Ama 2 gün önce kocanı işe, çocukları okula yollayınca mutfakta kendi kendine konuşmana tanık oldum hiç istemeden. Dinlememeye çalıştımsa da olmadı. Bağırıp çağırmalarına değil de ağlayışına dayanamadım. Yanakların gündelik giysine damlayan gözyaşların dokundu bana. Atı atı verdin de bardağı, çanağı, bulaşıkla Allah'tan kırılmadı hiçbiri. Bir de cam kırıklarıyla uğraşacaktın. Küçük oğlanın pijama altını salondaki 2 kişilik koltuktan aldın, kocanın terliklerini masanın altından ayaklarınla ite ite götürdün ayakkabılığa dek. Terlikleri değil de adamı tekmeliyordun sanki. İşte bu çok dokundu bana. Bak, isteyince sesin çıkıyor ama bir senden bir benden başka duyan yok. Çoluk çocuk gidince kendinle konuşmaktan, bağırıp çağırıp zırlamaktan tükeniyorsun. Sesin de gücün de. Öfken salt kocana olsaydı yine de yazmayacaktım sana. Gel gelelim o 2 güzel oğlan kuşku içindeler. Artık onları sevmediğini düşünüyorlar. Haftalardır bir çift güzel söz çıkmadı ağzından. Adlarını bile almadın ağzına. A güzelim, sevgili kadın. Onlar senin canın, ciğerin. Sen doğurdun ikisini de. Çocukların onlar. Eskiden şarkı söylerdin evde iş yaparken, bitişik komşuyla balkonda mırıl mırıl onu bunu çekiştirirdin. Onun kocasından yakınmalarını dinler, akıl verirdin. Bu yeni evli taze de akşamı düşlerdi sabahın köründe. Bak, o da merakta. Alttakiyle seni çekiştiriyor, haberin olsun. Evet diyorsun kız kardeşine. Tanrı bilir bir çöp eksiğim yok. Yediğim önümde, yemediğim arkamda ama... İşte bu amayı anlamıyor kardeşin. Çünkü onun geçim derdi başından aşkın. Senin beğenmediklerini giyiyor yıllardır. Senin evinden çıkar çıkmaz üvey ablanız da alıyor soluğu. Ablanız üvey ya, özden öte. İkinizin de telini duvağını o taktı öpüp koklayarak. Çok üzülüyor senin için. Kocanla konuşmayı bile geçiriyor aklından. Ablan kız kardeşin gibi değil. Ne de olsa 2 koca kahrı çekmiş, görmüş geçirmiş bir kadın. Sezinlediği bir şeyler var. Konuşursa seninle, açıl ona sevgili kadın. Dök içini, ayıp değil. Bir ben biliyorum derdini, bir sen, bir Tanrı. Elbet bir de kocan, ettik 4. Bir 5. varsa eğer, sen de onun içine dert olduğundan o sayılmaz. Ablan da biliversin ne çıkar. Hatta dünya alem bilsin. Sen böyle eriyip tüketeceğine kendini... Kocanın bildiğinden emin misin? Aldatılan ne ilk kadınsın ne de sonuncusu olacaksın. Üstelik şimdilik bu senin kaygın. Senin kafanda büyüttüğün bir kuşku.